Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımda Baykal Avalant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize hem iyi akşamlar diliyorum hem de haftanın spor olaylarını konuklarımızla birlikte değerlendireceğimizi bildirmek istiyorum. Ali Kunak burada. Hoş geldin Ali Kunak.
Merhaba, kolay gelsin.
Tansu Polatkan birazdan gelecek. O yolda şu anda bize yetişecek ve yayını birlikte yayın triyosu şeklinde sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Konuşmaya, sohbete geçmeden
Tansu
önce...
Tansu abi herhalde maç anlattı galiba.
Evet, yani onun başka görevi vardı. Onu tamamlayarak şimdi buraya doğru hareket etmiş durumda. Telefon numarası ve Facebook adreslerini vermek istiyorum. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere soru, görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz. Sportif Gündem başlığıyla Facebook'tan da bize ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde soru, öneri ve görüşlerinizle birlikte. Şimdi programa geçmeden önce bazı sonuçlar var. Onları bizi dinleyenlere aktaralım. Süper Lig'de Balıkesir Eskişehir Spor'u 4-1 yendi. İyi bir skor. Ligin sonuncusu küme düşmeme, lig sıralamada daha iyi yer bulmaya çalışan Eskişehir'e karşı farklı bir galibiyet aldı. Ama daha ilginç sonuç Karabük-Konya arasında. Karabük 0, Konya 1. Konya deplasmanda Karabük'ü yenerek iyice bunalıma soktu. Kendisi de 31 puanla yükselerek yanlış hatırlamıyorsam rahat bir nefes aldı diyebiliriz. Bunları konuşacağız. Bu arada basketbolda Euroleague'de Fenerbahçe Armani'yi 98-77 yenerek tekrar lider ve yoluna devam anlamında önemli bir başarıya imza attı. Ki bu Armani geçen sezon çok çok daha etkili sonuçlar alan ve işler yapan bir takımdı. Hala o gücünü önemli ölçüde koruyor ama Fenerbahçe'nin de gösterdiği performans oldukça takdir edilecek bir performans.
Fenerbahçe'yi kutlamak lazım.
Kutladık gitti.
Dolayı, evet. Son çeyrekte atak yaptı Fenerbahçe. Baştan evet. Gerideydi ama son çeyrekte muhteşem bir atak yaparak
iyi başladı,
bayağı da farklı.
İyi başladı. Sonra bozuldu düzeni evet. Ama öyle diyelim ya da böyle basketbol bu şekilde tanımlanmaz biliyorum. Ama ben izleyemediğim bölümler için söylüyorum bunu. Fakat başlangıcın konusunda bir tereddütümüz evet. Yok. Fakat sonra senin dediğin gibi son çeyrekte
gerçekten
işi toparlamış görünüyor. Şimdi Ali Kunak, Tansu Polatkan gelene kadar biz her halükarda tabii ki genel değerlendirmeleri başlarız ama hakem meselesini öncelikle konuşabiliriz. Sen nasıl olsa tamam. Bu konuda her halükarda söyleyeceklerim vardır. Birincisi Beşiktaş-Brüj maçının hakemini konuşalım önce. Sonra Beşiktaş-Brüj maçında konuşuruz. Ama aynı zamanda bu hafta önemli bir derbi var. Fenerbahçe-Beşiktaş arasında. Fenerbahçe Saraçoğlu Stadı'nda ev sahipliğinde oynanacak bir maç. Onun Fırat Aydınus hakemi. Ama hakem listesinde konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz başka veriler, varyasyonlar da olduğu kanaatindeyim. Evet. Onların hepsini konuşalım. Şimdi şöyle Brüj maçının Rus hakemiyle başlayalım. Sence nasıl bir yönetim gösterdi diye pası sana atayım.
Evet. Karasev, Sergey Karasev Rus hakem. 36 yaşında Rusya'nın bir numaralı hakemi ve
Rusya'nın bir numaralı hakemi
bir numaralı önemli bir hakemi Avrupa'da da birinci statüde görev yapan bir hakem. Yani Cüneyt'in 1-6 Fırat'ın geçen seneki konumunda görev yapan bir hakem. Bu iki seneden beri Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında da görev veriyor UEFA ona. 2010 yılında FIFA oldu. 4 yıldan beri FIFA hakemi. Bu 4 yıl içerisinde yönettiği 45 müsabakada şöyle bir istatistiklere baktığımızda az sarı kart ve az kırmızı kartını az kullanan bir hakem.
Evet. Ama yani şimdi bu maça da evet. Bu kart göstermeme huyu yüzünden evet. Beşiktaş'ın aleyhine sayılabilecek
maalesef,
bir ortam var.
Maalesef dün akşam 6. dakikada evet. Dembaba'nın pozisyonunda
Beşiktaş yok yani.
O konuda hiç tartışma yok. Çünkü çok net. Dembaba top önünde, topa hakim. Eğer kendisine bir müdahale olmazsa bir vuruşta gol atabilecek konumda.
Evet.
Bariz gol şansının kriterlerinin tamamına uyan bir tarif evet. içerisinde, o şekil içerisinde. Tarife o kadar güzel uyuyor ki ama bunu nasıl vermedi bilmiyorum. Müsabakanın çok başı olması...
Çizgi hakemi de var karşısında.
çizgi hakem var, yardımcı hakem var. Yani bir de pozisyon da çok net. Öyle karışık berrak, evet, bir pozisyon berrak. Değil yani. Çok berrak dediğin gibi. Bunu nasıl şey yapmadı? Bence maçın çok başı olması.
Önemli mi başı olması?
Başı müsabakanın başında bu tür kritik kararları vermeye hazır olmak her hakemin işi değildir.
Cüneyt olsaydı verir miydi? Verildi. Öyle mi? Aradaki fark bu herhalde değil
mi? İşte bir hakem birinci dakikada icabında sarı kartını, kırmızı kartını ya da penaltı kararını rahatlıkla verebiliyorsa o hakem iyi hakem.
Değil mi?
Bence dün akşamki ki önümüzdeki hafta bunu da söylerim eğer fırsat olursa yayında. Dün akşamki şeyde notu kırık olacak bu hakem.
Evet çünkü bu şöyle şunu diyebiliriz belki. Maçın bütününe baktığımızda, geneline baktığımızda Brüş takımının Beşiktaş'a karşı bariz bir şekilde oyun üstünlüğü olduğuna tanık olduk bir defa. Yani ilk
%100 haklısın.
Bak ilk maçta maçın bir bölümünde 30 dakikalık bölümünde çok belirgin bir üstünlük kurdu. Ama bu maçın daha ikinci dakikasında nasıl bir takımla Beşiktaş'ın oynadığı kanaatimiz netleşti anlayanlar evet. için öyle
evet,
söyleyeyim.
Evet, evet.
Hani heyecanla seyreden taraftar kesim belki farklı düşünebilir ama çıktı ortaya.
Terazinin kefelerine koyduğumuz zaman
hemen ağır bastı.
Evet, hemen farkı fark edildi. Yani.
Geri çekildi Beşiktaş aşamıyor. İleri çıktı Beşiktaş evet. çıkamıyor. Evet. Bu daha 2 dakikada 3. Evet. dakikada da %100 gol pozisyonuyla karşı karşıya kaldılar zaten. Franco'yla Necip'in hatasından kaynaklanan evet. bir pozisyonda.
Zaten Franco'yla Necip dün yediğimiz gollerde
bütün gollerde kahramanlardı evet. Yani onların hepsinin ayrı tartışmaları var. Şimdi yani hakem faktörü diyelim ki işleyip orada rakibi 10 kişi bıraksaydı ne olurdu senaryosunu düşünürken çok rahat bir şekilde şunu düşünemiyorum ben. 10 kişi kalırlardı ve Beşiktaş darmadağın ederdi onları. Vallahi diyemiyorum.
Şimdi bak terazi kefesinden örnek
ama verdim. Önemli bir şey bu.
Buradan gidelim istiyorsan. Gidelim. Şimdi her iki kefeye de 10'ar kilo koyalım.
Koyduk. Peki.
Ama bir 10 kilo diğerine göre daha ağır basıyor. Şimdi o ağır basandan %10'unu aldık.
Fiziksel şartlar
öbür tarafa koyduk.
2-10 kilodan hangisi ağır basar?
Ya hani bir şey vardır. 1 kilo pamuk vardır, 1 kilo demir vardır.
Diye o zaman öyle anladım.
Şimdi bir taraftan %10 gücü al, öbür kefeye koy. Ne olur? Bir anda dengeler değişir. Dün eğer Karasev bu kırmızı kartı verseydi 6. dakikadan itibaren geri kalan 84 dakika boyunca Beşiktaş rakibine göre %10 daha güçlü, kuvvetli oynayacaktı. Rakibi de Beşiktaş'a göre %10 daha zayıf kalacaktı.
Buna itirazım yok. Yani mantıken bu söylediğin sözlerin hiçbirine itirazım tamam. yok. Fakat benim aklım bunun böyle gerçekleşme olası öyküsüne bir türlü yatmıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Brüş Beşiktaş'ı çok iyi analiz etmiş Prodom. Çok iyi analiz etmiş. Oyuncuları teker teker analiz etmiş. Ne yapıp ne yapamayacaklarını, yapabileceklerini ve yapamayacaklarını çok iyi çalışmış. Ve ona göre de bir takım koymuş. Tamam. Skora göre oyuncu sokuyor. Yani galip duruma geçti. Turu algıladı. Yine en baştaki oyun tarzına döndü filan.
Evet. Geçen haftaki programda da Prodom'u konuşmuştuk. Evet. Hakikaten Prodom sen Prodom'uz için çok yani güzel cümleler kullanmıştın. Dün maçı seyrederken ben seni hatırladım.
Evet. Yani böyle bir tablo. Evet, evet. Şimdi o tabloda Beşiktaş 11'e 10 11'e 11 ki performansını sahaya yansıtabilir miydi? Vallahi şöyle diyeyim. Benim aklım almıyor. Çünkü dün hazır değilmiş Beşiktaş. Biz onu gördük.
Tamam. Bunda haklısın.
Ben de sana hak veriyorum. Yani ikimiz de birbirimize hak veriyoruz.
Ama ne olursa
yani.
Olsun. Evet. Ne olursa olsun. Bir takımın toplam oyuncuları 90 kilometre koşuyorsa o sahada ortalama evet. 90 kilometre koşar. Toplam 11 evet. oyuncunun toplamı 90 ortalaması oraya gelir. 90 kilometre koşuyorsa Beşiktaş dün 90 kilometre koşacaktı. Öbür takım 80 kilometre koşacaktı.
Evet.
Yani 81 kilometre koşacaktı. Bu büyük bir fark olacaktı. Prodom'un belki orada çaresi olacaktı senin dediğin gibi. Evet. Ama ne olursa olsun
bilmiyoruz tabii.
Bizim için de bir umut olacaktı.
Evet. Şu olabilirdi bir tek bak. Sana hak verebileceğim kesim ya da nokta şu olabilir. O da ifade etmem gerekirse son 20-25 dakikadaki baskıya Brüj'ün karşılık verme gücü azalabilirdi. yolculuklar. Hiç azalmadı ki arkadaş. Yani hiç azalmadı. Ama hakemin sanıyorum maçın gidişatına etki ettiği tek kararı da bu değil. Değil mi? Başka kararlar da oldu.
Var, var. Diğer kararlar da var.
Sarı kartlarda da tabii. Epeyce sıkıntısı vardı.
Çünkü adamın sarı kartlarla ilgili tuhaf bir istatistiği var.
O Münye 19 numaralı oyuncu mesela. Kesinlikle oyundan atılmalıydı. İlerleyen dakikalarda. Olcay'ı nasıl biçti?
Yani gördün, değil mi? Olcay'ı attıysan onu ayrı ayrı atacaksın.
Hayır, onu ikinci sarı karttan atacaksın. Olcay'ın kırmızı kartında bir tereddüt yok. Herkes hemfikir onunla. Kasıtlı tekme o herhalde, değil mi?
Tabii.
Yani
tabii.
Öyle anlatıyor.
Yani o oyunla alakası yok. Tarife çok uyuyor. Kitaptaki tarife uyuyor. O yüzden kimsenin ona bir şey demeye hakkı yok. Olcay da sanki çok kendisi şaşırmış gibi falan davrandı da aslında o tekme atmak için gitti oraya.
Tabii tabii. Hırsını bir biçimde.
Çünkü 3-1 son dakika artık her şey bitmiş. Sinirlerine hakim olmak çok zor. Ha iyi futbolcuyuz. Olacak sinir. Orada da sinirlerine hakim.
Öyle şey olur mu yani?
Niye sen önümüzdeki sene belki eleme oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi elemesi önce. Cezanın oraya taşındı diyor senin. Yani.
Tabii o taşındı. Bir. İki. Bir de rakibinin sağlığına saygı göstermek gibi bir sorun
yani,
da var
tabii,
yani.
Tabii karşındaki de bir insan ne olursa olsun yani.
Rakibin, rakibe yani önünde Avrupa Kupası maçlarının tamamında saygı kavramı ön plana çıkartılıyor. Irkçılıkla birlikte karşı durmak anlamında ırkçılığa karşı ve saygının bu oyunun evet. Ana noktası olması gerektiği üzerine devamlı FIFA'da, UEFA'da duruyor.
2008'de şey yaptılar bunu respect diye evet, her respect yere yazdılar. O tarihten beri aşağı yukarı 6 seneden beri bunu şey yapıyor ama oturtamadılar hala.
Ama işte böyle oyuncular olursa oturtmadılar tabii. Şimdi bak çok ağır ceza gelir Olcay'a ben söyleyeyim sana. Eğer bu anlamda bir bakış açısıyla değerlendirirse disiplin kurulu öyle bir maçta iki maçta iki, bir maç olmaz da zaten. İki maçta falan kurtaramaz Olcay.
Yani iki ya da üç maç alacaktır diye düşünüyorum.
Yani ceza alacaksın ve önümüzdeki sezon Avrupa'da takımını yalnız bırakacaksın.
Evet.
Hani belki de şöyle olacak. Transferleriyle Beşiktaş bu işin alternatifini yaratır elbette. 11 kişi sahaya sürdüğü sürece sorun yok ama yani buna
kendi kariyeri açısından.
Evet. Kendini belki de elenecek yani bilmiyorsun tabii, Beşiktaş. Tabii. Her şey olabilir. Dolayısıyla Olcay'ın hareketinin ben doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum ve de eleştirilmesi gereken bir hareket olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz hakemsel açıdan bu işi hallettik. Tansu Polatkan da stüdyoya girdi. Hoş geldin Tansu
abi. Teşekkür ederim.
Hoş anons ettik. Yetişiyor dedik.
Sağ olun.
Teşekkür ederiz ayrıca yetiştiğin için.
Sağ olun. Sağ olun. Beni beklediğiniz için ben de teşekkür ederim.
Biz şu anda top çeviriyorduk.
Güzel. Yani, güzel.
Evet. Yayın triosu şeklinde gelmiş
bulunuyor. Evet.
Evet ama sen nefeslenirken Ali Kunak'ın hakemin notunu sorayım ben Ali Kunak. Sen ne dersin?
Yani bu hakemin 8-1.
Yani bunun karşılığı ne gelir?
Bunun karşılığı şöyle hakem müsabakanın neticesine tesir etmemekle birlikte müsabakanın kaderini etkileyen önemli hatalar yapmıştır. Bunun Türkçesi bu.
Peki bundan sonraki maç alma trafiği nasıl etkiler onun?
Bence artık seneye. Yani ön elemelerde maç alır.
Ha burada daha maç vermezler ona herhalde değil mi?
Yani, yani zaten artık bundan sonraki de çeyrek final.
Çeyrek final.
Çeyrek finalde hep elitler şey yapar. Ya, zaten bunun şansı yoktu. Yani,
evet.
Çünkü kendisi birinci statüdün hakemi elit kategoride değil. Bu sene artık onun kategorisindeki hakemler burada noktalıyorlar. Bundan ötesine gidemiyorlar zaten.
Evet. Peki şimdi hata deyince o hemen maçın başında bir pozisyon var.
Evet onu konuştuk. Onun üzerinden
konuştuk. Şimdi onun üzerinden gittik Tansu abi. Kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi diye. Şöyle evet. Bir görüş ayrılığımız oldu bizim Ali Kunak'la. Dedi ki o Ali Bey eğer 10 kişi kalsaydı bürüş Beşiktaş'ın oyuna olan hakimiyeti daha ilerleyen dakikalarda belirgin olur ve sonuca da tesir
olabilirdi,
ederdi. Olabilirdi. Ben de dedim ki Beşiktaş'ın nasıl oynadığı ikinci dakikada belli oldu.
Belli oldu
nasıl
evet.
Oynayamadığı daha doğrusu. Ve Brüj Teknik Direktörlüğü'ndeki çok iyi çalışmış bizim takımımızı diyeyim Beşiktaş'ı.
Evet, evet.
Onu iyi analiz ederek, müdahale ederek yine paçayı kurtaracak sonuç alırdı diyorum. Ama bir ortak noktada yine de yaklaştık sayılır.
Şimdi benim görüşüm bir kere çok disiplinli oynadı Brüj takımı. Mesela savunmadan çıkarken öyle rastgele bir top atılmadı.
Hep ayağa pastık,
evet, bak, tık. Yani hiç böyle belki üçüncü, dördüncü pasta top kaybı oldu. Çıkarken öyle rastgele topa vurulmadı. Beşiktaş takımına baktığımız zaman Gökhan Töre sadece kendini oynadı.
Evet, top ne ayağına pas, yapışmış gibi değil mi?
Ne bir pas verdi, ne bir doğru dürüst adam geçti. İki tane şutu var, avuta gitti. Bir de Bruges takımı Beşiktaş'ı yordu. 60. dakikadan sonra Beşiktaş
düştü. Şimdi Tansu abi 1-0 öne geçmişsin. Yapabileceğin en iyi yolla. Adamlar kapattığında delemiyorsun. Tabii. Orta yapıyorsun, rakipten dönüyor. Girmeye çalışıyorsun, topu kaybediyorsun. Ki sadece Gökhan'ın kanadından gitti yani. Evet. Olcay'ın olduğu taraftan da gidemedik. O da ayrı bir gerçek. Yapabileceğin tek şey neydi? Belki uzaktan iyi bir şutla bir gol bulmak. Buldun. Yani şimdi öbür tarafın teknik direktörü maçın skoruna göre oyuncu değişikliği yapıyor sürekli ve hep işe yarıyor. Biz Mustafa orada oynuyor. Evet. Onu çekip yerine orta sahayı güçlendirecek bir adam almayı düşünmüyor. Basireti mi bağlanıyor teknik direktörü nedir ben anlamadım.
Sonra kadro yapısına baktığımız zaman şimdi bir orta saha oyuncusundan stoper olmaz bir kere.
Evet.
Necip'i stoper yapmaya uğraşıyorlar.
3 maçtır iyi oynuyor diye yani.
Yani belki. Şimdi 3 maç iyi oynuyor da işte Kayseri Erciyes'i oynuyor, Balıkesir'i oynuyor filan. Şimdi bir kere bir savunma oyuncusu yüzü kendi kaleye dönük olarak topu kontrol etmez. Hatırlayın
tabii
üçüncü
ki,
golü.
Tabii ki.
Aldı döndü. Dönünce de adam aldı götürdü. Sen o, bir kere her zaman.
O kadar kolay aldı ki.
Rakiple top arasında olacaksın. Ya rakip top kalenin arasında olacaksın. Topu alıp döndüğün zaman adam aldı götürdü. Bir kere dediğim gibi orta saha oyuncusu top kontrolü iyi olan belki yumuşak olan fizik olarak çok güçlü olmayan biridir ama ondan stoper olmaz. İşte nitekim dünkü
olmaz.
Karşılaşmada.
Zaten sabit de olmamıştı.
Olmaz.
Dün de patladı.
Olmaz.
Evet.
Tabii.
Yerinde oynayabilirse
tabii.
Anlamı olan bir
tabii.
oyuncu gibi
tabii,
görünüyor
tabii.
Yani. Ama o da işte belki de şöyle dedim ben Alikun'a, Tansu abi, biri çalışmamış dersine yani.
Bence de iyi şey yapmamış.
Bir
yani,
içinde genelde maç içerisindeki hamlelerinde çok isabet de yok. Yani genelde
evet.
baktığımızda. Evet. Bunu biz Liverpool maçı sonrası da burada konuşmuştuk bu odada.
Şimdi şunu söyleyeyim. Bir için aslında kaderi belki kamuoyu çok fazla hakim değildir bu konuya ama tabii ki bizler gazeteci ya da medya mensupları olduğumuz için biraz daha farklı detay alıyoruz. Bu Fenerbahçe maçıyla çok ilintili diye düşünüyorum ben. Niye ilintili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bilic'in yönetim tarafından yönetimin hoşuna gitmeyen pek çok icraatı var.
Tabii.
Kardeşi üzerinden menajerlik işleri, oyuncu transferi işleri. O yüzden hala Bilic'le oturup masaya anlaşmadı Beşiktaş Kulübü. Yani perde arkası bilgi bunlar.
Anlıyorum.
Şimdi öyle olunca bir de böyle çok kritik iki maçı kaybetmiş bir teknik adam olarak karşılarına çıkınca hani şampiyonluk yarışından kopmayacak mutlaka.
Kopmayacak ama tabii.
Ama bir sıkıntı olacak gibi görünüyor.
Tabii tabii. Şimdi Beşiktaş hem bu maça bir kere mental olarak yorgun çıkacak. Fizik evet. olarak yorgun çıkacak. Moralsiz çıkacak yani Fenerbahçe karşısına. Ama tabii Türk futbolunda hep dalgalanmalar olduğu için Beşiktaş takımı bir anormal futbol oynayıp Fenerbahçe'yi de yenebilir. O işin bir başka
bu?
Şey.
Yani aslında eskiden hep bunları konuşuyorduk Tansu abi.
Tabii.
Yani bildiğimiz hikayeler. Fenerbahçe işte 7 gol yedi geldi. Burada Galatasaray yendi vesaire
tabii.
gibi öyküler var. Fakat şimdi futbol biraz değişmedi mi ya da değişmiyor mu? Tamam bu bir derbi ve derbilerde tahmin de olmaz. Hani çok fazla akılla mantıkla açıklanacak işler de olmadığı gerçeğini hala kabul ediyorum. Ama yine de Kantar'ın topu, demin Kantar ortaya koydu da Ali Kunak 10'ar kiloluk. Oradan yola devam edeyim. Yani sanki terazi Fenerbahçe'yi daha ağır çekiyormuş gibi görünüyor.
İşte öyle görünüyor da.
Görünüyor yani.
Bizim takımlarımız maçları tesadüf gollerle kazanıyorlar. Şimdi bir hafta önceye gidelim. Petrovic'in Fenerbahçe'ye attığı gol.
Evet.
Bütün futbol hayatı boyunca bir daha ne öyle gol
öyle
atacaktır,
gol
ne Volkan öyle gol diyecektir. Ama bir anda işte bir top, dünkü Motta'nın attığı gol.
Evet.
Yani ya, hiç farkı var mı? Evet. Yani işte dedim ki biz tesadüfen gol atıyoruz. İşte o tesadüflerden biri yine Fener maçı, Beşiktaş maçında denk düşer, biri maçı kazanabilir.
Ben bir şey soracağım Tansu abi. Bilic'i eleştiriyoruz da Bilic'in kadro tercihini nasıl değerlendiriyorsun?
Kadro tercihi de
yani
yanlış.
Mesela kaleci olayı.
Ha şimdi bak.
Onu konuşalım. Kaleci
şimdi
olayı önemli.
Bir kere Tolga kaç? 3-4 haftadır, 5 haftadır oynamıyor.
Yani.
Cenk'in bir devamlılığı var. Cenk'i oynatacaksın çünkü bunun maç eksikliği var.
Hayır Cenk sakat dediler ama öyle. Cenk'i sen kadroda yedekte soyundurmuşsan en azından oynatabilecek
tabii,
durumda değil mi?
Oynatabilecek
yani?
Durumdasın tabii. Evet. Yani şimdi mesela aynı şey Fenerbahçe'de de yanlışlık yapılıyor. Mesela Volkan 4 hafta 5 hafta oynamıyor. Mert oynuyor sonra tekrar Volkan geçiyor. Halbuki o kaleci oynadıkça kaleci olur, iyi oynar. Yani bu en basit kuraldır. Orada bir yanlışlık var. İkincisi Ersen niye kenarda oturtuluyor?
Adamlara bile kenardan orta yapıyorlar, tamam mı? Yüksek orta yapıyorlar. Yani. Ve Desuter kaç tane kafa
müthiş tutumluyordu. Müthiş santrfor tabii.
11. dakikada 2-0 olabilirdi zaten. 2-0 olurdu tabii. İkisinde de o var. 23. dakikada bir pozisyon var. Orada da Desuter var. Yani yüksek, uzun boylu, atıncı bile koysam ona bile razıyız.
Tabii yani Necip de niye oynayacağı kesin bir kere. Evet. Yani hiç olmazsa stoper oynamayı biliyordur. Yani onun bilincindedir.
Tabii abi belki de Tolga ile ilgili bir şey söyleyeceğim ama şunu söyleyeyim. Kayseri Erciyes maçındaki 5-1'lik skor biraz 4-4-2 çıkartması için yanıltmış olabilir mi Bilic'i?
O yanıltmış olabilir. Tabii şimdi aslında
orada bu uzaktan şutlarla ve penaltıyla gol attı yani.
Evet, oyun yani orada tartışılır. Da çok böyle çok etkili, çok hazırlanmış, programlanmış, planlanmış goller olmadı. Şimdi tabii hep bu 4-2-3-1 tartışılıyor. 4-4-2 mi oynansın, işte 3-5-2 mi oynanmasın? Yani lafa gelince de rakamların üzerinde durmak önemli değil deniliyor ama bu maçta 4-4-2 oynadıkları kesin.
İki forvette çıktı işte.
İki forvette yani. O zaman orta sahan göçtü senin. Göçtü. Orta sahan hiç iş yapmadı.
Göçtü zaten evet. Ya, hadi işte onu diyorum ya 1-0 oldu, 1-1 oldu. Yani 2-1'de oyunu uzatıyorsun, maçı uzatıyorsun. Tabii. Yine kaybettiğin bir şey yok ki. Bu kadar bir anda demoralize olma tuhaf ama seyircinin olumsuz katkısı da bence Beşiktaş'ın bu sezonki, hatta geçen sezonda dahil edebilirim buna, en şaşırtıcı performansıydı taraftarın.
Ona da katılıyorum ama mesela Atiba oynayabilirdi dünkü
tabii,
oyunda.
Tabii rahatlıkla
sokabilir. Yani her ya. Maçta bütün lig boyunca senin yükünü çekmiş Atiba. Kuvvetli İyileşmiş her şeye yani. Rağmen fiziki durumu iyi olan bir Atiba bu takımı da orta sahada çok iş yapardı.
Ama öyle bir tercihte bulunmadı yani. O da onu tabii teknik direktör tercih edip biz maçı izlerken belki saygı duyabiliriz. Fakat iş bittikten sonra da kusura bakma yani.
Yani sonuçları. Tabii.
Yani tabii. Sonuçları kötü çıkıyorsa illa ki eleştirilecek.
Bir şey var. Evet, Tolga'nın beli taşmıştı şortundan. Yani kilo almış demektir evet. Bu yani. Tabii, öyle tabii. Değil mi?
Sonra oyuna konsantre olmadığı şuradan belli.
O yediği golü anlatacaksın
şimdi, değil mi? Bir pozisyon önce cezalının dışına kadar çıktı.
Evet.
Karşıladı. İkinci top, adam kendi yarı alanından kafa vurdu topa. Evet. Düşünebiliyor musunuz?
Üç defa geldiler.
Savunmanın arkasına evet. Gitti top ve top sana geliyor Tolga. Adam peşinden koşuyor, sen avantajlısın. O evet. geri gitti. Sonra bir de küçülerek çıktı böyle. Kaleci dediğim böyle çıktığı zaman.
İleri çıkar.
Değil mi?
Penaltı noktasından şut attırdı Tansu abi. Beşiktaş ve milli takımda oynamış bir kaleci. Böyle bir pozisyon verir mi rakibe?
Tabii canım benim.
Değil mi?
Tamamıyla işte dediğim gibi maç eksiğinden yani.
Maç eksikliğinden kaynaklandı tabii.
Şey. Ama yine de bu şekilde yuhalanması ya hoş ve küfür tabii. Edilmesi tabii, çok seyirci, ağır küfürler edilmiş.
Tabii seyircinin onu yaptığı öğrendim. Doğru bugün, değil ya.
Evet. Dün akşam Beşiktaş seyircisi de iyi değildi tabii. Senin dediğin gibi hakikaten. Ben...
Yani bir arkasında duracaksın, destekleyeceksin. Tabii, tabii. Fakat herhalde seyirci de şunu gördü.
Anladı, ümidi kesti.
Bunlarda bir numara yok yani.
Şimdi tabii bir de bizleri yanıltan, spor toplumunu, futbol toplumunu yanıltan hep Liverpool maçı oldu. Evet. Zannediyoruz ki Beşiktaş hep Liverpool maçını oynar gibi. Yok işte bizde öyle bir devamlılık yok.
Devamlı, istikrar yok. Eski de işte.
Tabii, evet, yok tabii işte. Yani biz günlük yaşıyoruz, 90 dakikalık yaşıyoruz.
Yapacak bir şey yok. Peki Fenerbahçe maçına gelelim. Ondan sonra bir milli takım kadrosu açıklandı. Onun üzerinde de belki biraz durmamızda fayda var.
Konuşmamız lazım.
Evet, evet.
Şimdi mesela milli takıma oynamayan kaleci milli takımda. Fenerbahçe'nin yedek kalecisi.
Evet yani ve Volkan yok. Yani.
Volkan var.
Volkan, Fenerbahçeli Volkan değil.
Öyle mi? Ha, ben oynadık ben Volkan'ı görünce.
Volkan demiyor. Evet,
tamam. Öbür tarafta yedek Mert oynamayan kalecinin ne işi var?
Yani Hollanda maçındaki kadro saçma sapan bir kadro oldu. Şimdi.
Yani tamam ben hadi Volkan'ı görünce ben Fenerli Volkan diye düşündüm onu da.
Evet.
Volkan Babacan, Harun Tekin ve Mert Günok.
Mert Günok.
Hadi Harun oynuyor. İyi de oynuyor. Harun hakkını yemeyeyim ama Mert oynamıyor ki. Yok mu başka? Hakan Arıkan var. İyi oynuyor Trabzon'da. Yani son haftaların en başarılı ismi kaleci olarak.
Evet. Yani şöyle Hollanda'yla nasıl bir kaleciyle oynaması gerekir Fatih Terim'in? Bu sorunun cevabına göre bir tercih olmalıydı ama şimdi neresinden baksak hani Volkan Babacan Hollanda maçında güvenebileceğim bir isim olamaz.
Kaleci değil.
Harun Tekin, Mert Günok. Yani Mert'e verecek kaleyi öyle anlaşılıyor.
Bence Volkan'ı oynatacak. Yani oynayan kaleci olarak onu düşünüyordur bence. Yani devamlılığı olan hiç olmazsa sezon başından beri kaç 24 hafta mı 25 haftadır Volkan oynuyor.
Ama bu şimdi saatli bomba bu kaleci.
Tabii yani şimdi bu, fizik olarak belki Mert'in daha bir üstünlüğü var dediğin gibi Hollanda'ya
karşı. Volkan nedeni çağırmama nedeni terk ettiğim maç konusunda.
Belki de onunla ilgili
olur. Başka bir şey. Ama orada tartışmışlar ama. Yani şimdi bu teknik direktör takımı diyelim çok fazla kişiselleştirebiliyor işi yani.
Ya, onu yanlış,
bütün hocalar da görüyoruz.
Tabii, yani. O yanlış.
Yılmaz Vural ne dedi? Sen beni dinleyeceksin. Ben seni dinlemeyeceğim. Sen benim dediğimi yapacaksın. Böyle bir diyalog stil olabilir mi yani?
Olmaz.
Gerekirse oyuncunu dinlersin. Tabii. Oyuncunun ne dediğini anlamaya çalışırsın. Bu şekilde tanımlanabilir mi yani?
Ya bazı takımlarda futbolcular oyun içinde kendileri bir kurgu yaratıyorlar, oynuyorlar. Tabii onu çok tanık olduk, çok gördük.
Yani şunu demek istiyorum. Hani burada eğer Fatih Hoca Volkan'a geçen maçtaki öfkesini Hollanda maçı için sürdürüyorsa o zaman aynı öfkeyi Hakan Çalhanoğlu'na da sürdüreceksin.
Gökhan'a da sürdüreceksin. Yani. Ömer Toprağ'a da.
Töre'ye de sürdüreceksin.
En başta Töre'ye sürdüreceksin.
Onları çağırdıysan Volkan'ı çağırmaman.
Yani orada uymak. Vatan millet yukarıda Fatih Terim
Fatih,
oluyor.
Tabii.
Bu orada iyi bir tercih ve kabul edilebilir bir anlayış
değil,
olmuyor
tabii,
o anlamda. Defans Hakan Gönül. Gökhan Gönül, Hakan Balta, Mahmut Tekdemir, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Caner.
Hocam geri döktü belli iyi kötü.
6 tane Bursa Spor'dan oyuncu tercih etmiş. Onun da altını öyle çizeyim. Orta saha Mehmet Topal, Selçuk İnan, Emre, Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Hamit, Mehmet Ekici, Gökhan Töre, Volkan Şen, Olcay, Alper, Ozan Tufan.
Şimdi mesela burada Hamit tartışılır bence.
Evet yani bu...
Benim görüşüm.
Burada da aşağı yukarı hani oynayacaklarla ilgili bir fikir ortaya çıkabilir. Diğerleri alternatif olarak düşünülebilir. Yalnız şimdi forvette Kazım'ı çağırmış mesela. Colin Kazım'ı çağırmış.
Evet. Kazım ama iyi oynuyor demek. Ama formdaymış. Demek ki biz çok iyi takip etmedik ama benim bir yerde dikkatimi çekti.
Haber oldu.
Evet haber oldu.
Burak sakatlıktan çıkarak şimdi kadroya alınmış durumda.
Şimdi bir de bu Mevlüt'ü falan çağırıyor. Hiçbir zaman da doğru dürüst onlardan yararlanmayı düşünmüyor. Hep Mevlüt çok az oynadı bir takımda. Yani ya sonradan girdi. Böyle kafadan oynatıp da bir maç galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kazakistan maçı mıydı? Bir maçta bir kafadan oynadı. Hadi. Ama yani şimdi bana göre yabancı liglerde oynayan futbolcuların bize göre, bizdekilere göre bir adım önde olması gerekir. Doğru. 11'de oynamalar açısından bilmiyorum.
Tabii biz Arda'dan başka dışarıya oyuncu yollayamıyoruz ki. Yani hani şimdi Hakan'la övünüyoruz. Tamam iyi de oynuyor. Ömer Toprak'tan çok emin değilim vallahi. Yani o Allah'a emanet gibi görünüyor da. Hani Gökhan şimdi Beşiktaş'ta. Tabii ki onların performanslarından yararlanmak gibi fikri olabilir. Ona da bir şey dediğimiz yok ama.
Diyemeyiz tabii.
Hani şuna katılır mısınız? Milli takım dediğiniz o maçların öncesinde formda oyuncuları bir omurganın üstüne yerleştirmek
tabii,
değil midir?
Tabii. Eskiden öyle değil miydi?
Öyleydi.
Ya şimdi 60'lı 70'li yıllara baktığımız zaman Fener, Beşiktaş, Galatasaray futbolculardan oluşur. Onların arasına birkaç tane futbolcu girerdi. Evet. O zaman çünkü bir de makas farklıydı
çok
yani. Şimdiki
Galatasaray
gibi değildi.
Neredeyse tek başına
tabii.
Oluşturduğu
tabii. 7 tane oyuncusu direkt oynuyordu Galatasaray.
Yani omurga belliydi o zaman.
Peki o zaman belki de hani bizim federasyondan altyapı çabasını beklemek yerine aslında kulüplerden beklememiz gerekiyor galiba.
Öncelikle öyle tabii.
Şimdi tabii o futbol AŞ meselesi de var. Süremiz yeterse belki biraz ondan da bahsetmemiz gerekebilir ama milli takım bu. Şimdi yaklaştıkça konuşacağız.
Şimdi bana göre milli takımın Hollanda karşısında şansı yok. Yani.
Yok
şimdi
böyle
dediğim gibi tesadüfine bir gol.
Milli duygularla konuşsak bile yok. Yani.
Şimdi bir de biz maçlara, skorlara şöyle bakıyoruz. Vay 2-0 yenildik, 3-0 yenildik işte rezil olduk. Ya sen fert başına düşen milli gelirine, sanatına, edebiyatına, kültürüne baktığın zaman aradaki fark o kadar çok fazla ki. Yani 1-0, 2-0'lık yenilgiler çok da önemli değil.
Şöyle, benim bunu tanımlamam hani bana ait özel bir bilgi değil şüphesiz. Katıldığım ya da anlayışıma uygun bulduğum bir bakış açısıdır. O da şu, yani ülkede işte senin saydığın sanatı, edebiyatı, şusu busu neyse sporu da odur zaten. Sporu da odur. Yani. Bu tabii, bir bakış tabii, açısı tabii. sergilemektir. O zaman Beşiktaş Fener'e geleceğiz, Fırat Aydınus'a da geleceğiz, Sabret Ali Kunak. O zaman şimdi futbol AŞ diye Kulüpler Birliği ortaya çıktı. Onu da aradan çıkartalım. Yani şimdi çok çok önemli bir futbol şeyimiz var, ligimiz var, futbolcularımız var. Milli takımın kadrosunu sayarken neredeyse güleceğiz.
56.yiz.
Sıralamada 56.yiz. Aslında çok fena bir durumdayız. Futbol direktörü Fatih Terim antrenör isimlerinde yol yok demiş, tamam mı? Hani bir yol haritası çizeceğiz ama yolumuz yok bunu çizmek için demiş neredeyse. Böyle bir tablo var. Ondan sonra 2017'de sen neredeyse 1 milyar dolara yakın bir rakam olabilecek. Yani 1 milyar dolar belki yüksek ama 700-800 milyon dolardan bahsediyorlar. Olabilecek bir yayın ihalesi gerçekleştireceğini öne sürerek Türk futbolunun yapılanmasını kökten değiştirmeyi vaat ediyorsun.
Yani Türk futbolunun yapılanması sadece yayınla değil ki ya.
Yok yok, hadi oradan gelecek gelirin yükseleceğini iddia ediyor.
Ama yani
nasıl yansıyacak?
Nasıl yansıyacak? Hayır, bir de yani futbolun gelişmesi sadece yayından alınacak parayla değil ki. Sen şimdi her zaman şu örneği vermek mümkün. Yurt dışına baktığımız zaman birçok Türk çocuğu yabancı takımlarda oynuyor. Demek ki bizim çocuklarımız yetenekli. Evet. Ama altyapıda bir eksiklik var, eğitimde eksiklik var. Biz bunları iyi veremediğimiz için işte bir tek Arda çıkıyor da üstün yetenekleriyle biraz da destekle gidiyor.
İlave eğitimlerle.
İlave yani, eğitimle
hani,
tabii.
Biraz da genç, daha hani işi bitmeden aldığı eğitimlerle tabii. üstüne koyabildiği için.
Evet.
Şimdi 700-800 milyon dolarlık bir geliri diyelim ki Süper Lig kulüplerine dağıttın. Bu adamlar ne yaptılar bugüne kadar para geldiği zaman? Yani tesis yap diye para verdi mesela. Ya da şu yamanı kapat diye para veriyor federasyon. Doğru transfere gidiyor.
Tabii tabii tabii.
Ve yanıyor.
Altyapılar için gönderilen paralar profesyonellere kullanılıyor. Hep şikayet ediyorlar seyahatlerde, konuşuyoruz ya, şeylerle.
Federasyonun şöyle bir klasör içerisinde birkaç krokiyle giden altyapı tesis parası diye dünya parayı alıyor. Ama hiç tesislerin hiçbiri yok.
Tabii.
Yıllarla memurlara gidiyor.
Evet, yani 200 milyon dolara yakın ya da o civarda bir bütçesi olan kurum Futbol Federasyonu. Bunun içerisinde kulüplere destek kalemi Süper Lig'den 3. Lig'e ve amatörlere kadar bayağı da geniş.
Evet.
Ama onların yerini bulduğu analizi yapılsa Allah'a emanet. Yani.
Ama dünkü görüşmeden sonra yapılan açıklamalara baktığımızda Yıldırım Demirören'in bu konuya temkinli yaklaştığını ben hissettim. Yani,
altını doldurun demiş.
Evet, yani bu boş bir şey dememiş. Ama
yani altı boş dolaylı demiş. Biçimde bir şey.
İlk şeyi açıkladığında Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı zaten şöyle diyeyim, hani bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı sorusunu diyelim ki çalıştılar, ortaya çıkarttılar diyorlar. Fakat bunun gerçekten ikna edici ve her tarafı yerini bulur görüntüsü hiç yoktu zaten.
Yoktu,
yani.
Tabii.
Gün geçtikçe bir şeyler ilave etmeye başladılar. Ve ortaya çıkan sonuç altını doldurun diye alay eder gibi
tabii,
bir
tabii,
bakış.
Tabii.
Ama doğru.
Doğru tabii.
Sen şimdi ne Futbol Federasyonu'yla bir görüş birliğin olmuş. Ben Gençlik ve Spor Bakanı'na Sayın Kılıç'a da sordum. Bizzat sordum. Onun deyişiyle işte çalışacağız, beraber görüşeceğiz ve bir araya daha gelmediler. Sayın Başbakan'a gidecekler, Sayın Cumhurbaşkanı'na gidecekler. Şimdi böyle bir çalışma, radikal bir çalışma... Bu işler tamamlanmadan kamuoyuna sunulur mu?
Sunulur mu değil
mi? Oyuncak
tabii,
mı bu değil
tabii,
mi?
Yani? Tabii. Sonra bütün başkanların acaba bu konuya yaklaşımı çok sıcak mı? Hani şimdi Kulüpler Birliği bu işi yapalım diyor da acaba o başkanların kafasında bir soru işareti var mı o kadar?
İki takım yoktu mesela. Evet, Fenerbahçe'nin tabii. hala tavrı yani, belli ha, değil. O tabii. bireysel pazarlamanın peşinde yani, Fenerbahçe. Tabii.
Evet, Galatasaray'la da anlaşmış zaten. Birlikte konuşmuşlar, tabii, görüşmüşler. Evet. Yani üstte kavga ediyor görünüyorlar ama aşağıda kol kola girmiş ve çalışmışlar.
Tabii.
Yani dolayısıyla oradan kendileri bu işin ana aktörleri olarak kabul edip ne kopartabileceklerine
tabii.
bakarlar.
Onun da hesabını yapıyorlar tabii.
Yani bu seçimlere seçim kılıcı çekmeye kalkarsa Kulüpler Birliği vallahi o kart görülür. Yani şey yapamazlar. Ha tehdit, o tehdit görülür. Hadi bakalım yap der federasyon. Çünkü federasyonun kurulu, yönetiminin seçimi, seçilmesi tek başına bir sportif faaliyet olarak yaşamıyoruz ki biz. Tabii. Mafyadan tut, siyasete varıncaya kadar herkesin parmağının olduğu bir işten bahsediyoruz.
Bir de zaten geçen hafta da konuştuk, iki başlı bir yönetim olacak. Yani bir tarafta tahkim kurulu, bir tarafta profesyonel disiplin, bu hangisi kime bağlı olacak? Yani
ya yurt dışında bu işleri spor, konuştuğumuz gibi belki kulüpler birliği ya da o tür kurumlar idare ediyor ama federasyonun %12,5 payına göz dikerek bu işi iki açtılar. Aslında yurt dışındaki bütün ülkelerde bu uygulama yapılan bütün ülkelerde federasyon ciddi boyutta payı alıyor. Almak zorunda. Tabii.
Yani şey gibi olur. Hani yardımseverler derneği gibi bir hale, hani biraz abartıyoruz tabii ama federasyon bu hale düşmeye razı olur mu?
Olmaması lazım tabii. Hayır bir de sadece olay yayın değil. Peki şimdi federasyon, az önce de konuştuk, çeşitli kalemlerde yardımları var kulüplere.
Milli takım var.
Deplasmana giden takımların paralarını ödüyor zannediyorum. Otel parasını, onu uçak ödüyor, parasını.
Artı peşin ödeme yapıyor.
Peşin ödeme yapıyor tabii. Tabii.
Yayıncı kuruluş bazen sıkıntı yapıyor, ödemiyor.
O veriyor.
Federasyon finanse ediyor işte, yani.
Yani kulüp yöneticileri aslında şey, alay ediyorlar diyeceğim. Daha da öyle demeyeyim. Başka bir işin peşindeler, öyle diyeyim hadi. Yani başka bir şeyin derdindeler onlar.
Ya zaten para gelsin diye çarpıklık zaten. Şöyle. Kulüp dernekler yasasına bağlı.
O da ayrı bir şey.
Futbolcu tabii. Profesyonel, yönetici amatör. Yönetici futbolla alakası yok. İşte iş adamları, topluluğu, federasyon olsun, kulüp yöneticileri olsun. Böyle bir çarpık bir durum
var.
Birçok
kulüp halka açık, borsaya bağlı. Evet.
Yalnız bu işin aslında farklı bir kulvardan gittiğinin işareti de hafta içinde geldi. Yakından takip ettiğim için iyi biliyorum. Bir gazetemize kulüpler yasası sızdırıldı.
Evet.
Tamam mı? Onu benim yani tartışıl sanki birlikte bir iş yapılıyormuş gibi bir paralel giden bir anlayışla bir iş yapılıyormuş gibi bir görüntü sunuldu. Ama o tartışılmıyor yalnız şu anda. Kulüpler yasası o sızmaya rağmen tartışılmıyor. Niye? Bence federasyon başkanı yaptığı açıklamayla alakalı durum.
Şimdi zaten bu kulüpler yasası, hani futbol AŞ falan, bunların hepsinin birbirine iç içe olması lazım. Evet, yani birbirinden kopuk olması mümkün değil. Yani hepsinin paralel olması lazım. Yanlış anlaşılmasın. Paralel kelimesi de.
Evet. Tanımlayan bir durum olduğu için öyle söylüyoruz tabii.
Şimdi Sayın Bakan'ın, Sayın Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın karşılarına bu adamlar geldiği zaman önce şu kulüpler yasasını çıkartın da diyebilirler belki.
Şöyle, öyle gitmek zorundalar. Yani şöyle gidemezler. Yani biz böyle bir AŞ kuracağız, İşte buyurun efendim budur diye gidemezler. Çünkü siyaset kurumu eğer ki doğrudan ilgilendiriyor, yasa çıkacak, yasa değişecek vesaire filan. Tabii ki sorgulayacak. Yani işin bu tarafı nasıl diye. Fakat şöyle söyleyeyim, şu olacaktır. Danışmanlar ya da bu işin teknik tarafını işleyen kişiler hazırlayarak gideceklerdir. Yani başka bir şey olmaz tabii ki. Evet, şimdi gelelim Fenerbahçe-Beşiktaş maçına.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Fırat Aydınus'un atanması biraz gündem yarattı gibi.
Bence yanlış değil diye düşünüyorum, bilmiyorum.
Şöyle benim abi, aslında Fırat Aydınus bu tür maçları Türkiye'de hakikaten çok geçmişine baktığımız zaman yönetmiş. İyi de yönetmiş belki. Evet. Bu maçta yönetebilecek kabiliyette ve kapasitede. Ancak son Aralık ayında listeden çıkmış olması, o tarihten sonraki müsabakalarda biraz hakemlik motivasyonundan uzak yönetimler sergilemiş olması birinci tartışılan konu. Ki dün lütfü bunu bir ortak yayınladık. Orada da söyledin sen bunu. Bir de hassas bir konu var. Geçen sene yarım kalan bir Beşiktaş Galatasaray maçı var. Evet. Aslında Fırat'la ilgili pek o durum değil yarı kalması. Değil. Fakat maçın hakemi Fırat diye. Evet. Beşiktaşlıların biz hükmen mağlup olduğumuz bir maçta görev aldı. Ve Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun şu anda görevde olan değil, bir önceki Merkez Hakem Kurulu'nun bir hatası. O maçtan bugüne kadar Fırat Beşiktaş maçı yönetmedi. Evet.
Bu kadar uzun bırakılır mı?
Bırakılır yani, mı
o da
ya?
Yanlış.
O hata işte. Yani orada, 18 ay geçmiş
işte aradan. Şimdi yani. Sanki Beşiktaş kulübünün bir baskısı oldu. Fırat'a Beşiktaş
şimdi
maçları
mutlaka kafası çok düzgün çıkmayacak maça. Ha bu Beşiktaş lehine hata yapayım, aleyhine hata yapmayayım falan filan derken dengeler bozuk olacak Fırat'ta bu maçta.
Evet.
Peki hani Fırat'ın gardı düşmüştü. Demek ki...
Şimdi abi geçen hafta konuştuk. İsim konusunda sıkıntı çekiyorum arkadaşlar. Bu son 5 yılın biz problemi.
Her hafta konuşacağız yani.
Hakem yetiştirememe yani. Ve son 5 yılın problemi yani. Bu Merkez Hakem Kurulu evet. problemi değil. Şu maça bakıyoruz isim yok verecek. Geçen hafta konuştuk. Ben Mete Kalkavan adını ortaya attım. Hakikaten Mete Kalkavan o ismi ciddi boyutta. Ben öğrendim. Masaya yatırılmış.
Niye vazgeçildi?
Tecrübe.
Tabii tabii.
Biz bile söyledik burada öyle değil mi yani? De biz de konuştuk.
Biz bile
yani,
konuştuk.
Demeyelim de. Biz tabii. de konuştuk.
Ama bence hakemliğin geleceği açısından bazı yeni isimlerin önü açılmalı.
Ver ilk yarıda. İlk yarıdaki maça ver. Yani genç ya da tabii. daha tecrübesiz dediğin hakemlere. Ona da cesaret edilmiyor.
Edilmiyor.
Değil mi?
İlk yarıda bu maçı şey yönetmişti. Bülent Yıldırım yönetmişti.
Bülent Yıldırım. Zaten hep söylüyoruz. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya. Üç isim.
Üç kişi var yani. Tabii. Fırat Cüneyt Bülent. Fırat Cüneyt Bülent. Cüneyt Bülent. Fırat
Şimdi Cüneyt. Bu listeden çıkma olayı koşamamalarından mı kaynaklanıyor?
UEFA'nın yo-yo testini koşamamalarından dolayı.
Yani şimdi burada da bana göre bir saçmalık var. Yani adam iyi hakemse o yo-yo testinde koşamıyor diye listeden düşmesi
Ama
bence...
Ama tabii niye koşmuyor peki? Oradan da bakalım.
Yani oradan niye da koşmuyor? Bakılır tabii de.
Orada bireysel kabahatleri çok fazla. Hem Öyle Fırat'ın mi? Hem Bülent'in. Bir defa özel hayatlarına dikkat edecekler. 24 saat bir hakem gibi düşünerek çalışacaklar. Ya Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek çok özellikli bir durum yani.
Tabii mutlaka. Durum.
Ondan
mutlaka.
Niye yoksun?
Yani, sen bu aşamaya anında. Gelmişsin ve bunu kendi ayağınla tepiyorsun. Bu koşunun yapılacağı tarih belli. Buna hazırlanma şekli belli. Futbol Federasyonu ki bu konuda Demirören Federasyonu'nun hakemlere sağladığı büyük imkanlar var. Antrenör tahsis ediyor kendilerini. Evet. Çalışma imkanları tahsis ediyor. Kamp yeri tahsis ediyor. Yani geçen sene Cüneyt'i mesela gönderdiler şeyde yüksek yerde Erzurum'da kamp yaptırdılar. Niye? Evet. Japonya öncesi orada evet. şey yapsın diye, bırakıma alışsınlar diye. Federasyon hakemler ne isterse veriyor. Maddi bakımdan arkasında.
Arkasında tabii.
Ama sen şimdi Fırat, Bülent siz buraya gelmişsiniz. Bir defa Türk halkına da ihanet ediyorsunuz.
Şimdi tabii biraz da biz vazgeçilmeziz havası mı oldu acaba?
Buyurun yanlış ama yani.
Tabii, işte yanlış. Gösterirlerse vazgeçilmez tabii. olup olmadığınızı. Şimdi kan ağlamıyor mudur? Dün akşam Karasev orada maç yönetiyor. Fırat evinde oturuyor. Kokartı yok tabii. yani. Ne kadar kötü bir duygu Fırat için. Fırat'ın bir sürü arkadaşı dün akşam maç yönettiler. Yani aynı seviyedeki evet. arkadaşlar. Bu sene Fırat onların arasında yok. Bülent onların arasında yok.
Onların 3 senesi daha mı var? Bülent'le, Bülent Yıldırım'da.
Yok, Bülent'in 2 senesi var, Fırat'ın 4 senesi var.
Evet, yani tekrar FIFA kokartıda...
Geriye dönüşü de yok artık
olmaz.
Tabii, canım, tabii geriye artık dönüşü yok onların.
Liglerde, evet, ligimizde
tecrübeli hakem
oldu. Yani mesela yıllar önce Erman yaptı, yanlış hatırlamıyorsam. FIFA'dan düşünce hakemliği de bıraktı galiba.
Zaten 45'e gelmişti.
Evet.
Yani 45 son senesiydi. Normal bir yani FIFA ile tamamladı bıraktı. Şimdi aslında mesela... bırakanlar öyle bırakıyorlar. Yani hakemliğin sonuna kadar FIFA kokartıyla gelenler Aralık ayında kokartlar alındığı zaman 6 ayda hakemlik yapma hakları olmasına rağmen yapmıyorlar.
Şimdi Bülent'le Fırat da aynı şey delikanlılığı gösterebilirlerdi aslında.
Ama maazallah bırakırlarsa... Evet, şeyde ligde hakem olmayacak neredeyse yani.
Bir de o var tabii.
Yok. Sadece Cüneyt'e kalacak işte. Ya,
kimsenin yol yeri de doldurulmaz
değil diye bir şey yani. Yok. Yani
Fırat Bülent var diye böyle gidiyor.
O zaman onlar belki de bu profesyonellik devreye eğer algılandığı ve istenildiği gibi girerse hani belki bazı hakemler daha sıkı çalışarak, daha sıkı işin içinde olarak ve devamlı işin içinde olarak bir
Aşama yapabilirler
belki yani.
Profesyonellikle ilgili herhangi bir somut gelişme yok biliyor musunuz hala?
Hayır zaten şimdi...
Sonra yani söylendi, konuşuldu, yapıldı dendi, yapılan bir şey yok şu anda.
Şimdi profesyonellik şöyle olmalı benim görüşüm. Adamı 22-23 yaşında profesyonel yapacaksın ki 45'e kadar yararlanabilirsin. Tabii. 40 yaşındaki adamı profesyonel yapmışsın. Yok, 5 sene sonra emekli
edeceksin. Zaten şu anda yapılan olay tamamen deneme amaçlı. Sözleşme evet. 3 aylık yapılacak. Yani,
ama o bile olmuyor yani.
O bile şu anda...
Sen biliyorsundur niye olmadığını.
Federasyon Yönetim Kurulu'nda onaydaymış.
Yani bekliyor tabii, ama evet. Niye bekliyor?
Ama işte onun da çok bir detayı lazım. Yani şimdi adam işini bırakacak değil mi?
Yok, bırakmayacak.
Bırakmayacak. O zaman bu profesyonellik yarı profesyonel olacak. Yani. O zaman
işini bırakmadıktan sonra
yarı profesyonel. Yani haftada 3 gün İstanbul'da Riva Futbol Federasyonu tesislerinde mesai yapacaklar. Orada eğitime tabi tutulacaklar. İşte kondisyon çalışmaları yapacaklar. 3 gün boyunca hakemliği yapacaklar.
Adana'da öğretmen olan bir hakem profesyonel oldu. Nasıl yapılacak, bırakacak okulunu?
Zaten öğretmen yani mesela, kamu görevlileri olamıyor. Yani, o yüzden Halis Özkan ya olmuyor.
Hadi bakalım. Işte, bak yine bir şey çıktı.
Baraza çıkıyor.
Baraza yani. Çıkıyor.
Bu işin temeli şey abi, spor liseleri, hakem akademisi tabii, mesela. Tabii. Bu bazı arkadaşlarımızla birlikte şu anda hazırladığımız bir proje var bizim. Hakem akademisi. Evet. Bu işin temeli o. 22 yaşında diyorsunuz. 18 yaşında alacaksın abi. 18'de alacaksın.
İşte 18'de
oluyor. Güneş Çakır 22 yaşında süper dedi, düdük çaldı. 23 yaşında düdük çaldı.
Ya işte 18 dediğim hani.
Fırat Aydınus 24'te düdük çaldı.
18'de liseyi bitirecek, 4 sene üniversite hakemlik okuyacak. 22 yaşında profesyonel olacak. İşte 45'e kadar yararlanacaksın yani.
Bülent Yıldırım 26'da düdük çaldı. Şimdi genç hakem diyorlar. Ali Palabıyık evvelki sene düdük çalmaya başladı. 30 şu anda 32.
O kadar var mı ya Ali Palabıyık? Ben daha genç zannediyordum onu ben tabii.
Yani
şimdi, istikbal vadeden hakem diyoruz. O kadar da genç değilmiş
yani.
Çok
değil abi. Yani şimdi Türk hakemliğinin eğer yeni cüneytler yaratılacaksa ta 18 yaşından yeni isimler bulması lazım.
Evet, yani bu hakemlik konusu ister istemez bu işin en önemli unsurlarından birisi. Hepsi önemli unsur ama.
Tabii.
Fakat madem bu kadar bizi konuşturmak durumunda bırakıyor, önemi de ya da yapılması gerekeni de hayata geçirmeli tabii. Ama yani 4 yıllık bir akademi gibi bir iş, o da değişik bir iş elbette ki.
Bu mutlaka yapılması lazım.
Olur mu sence?
Olur. Olur, iyi olur.
Yani 4 sene belki çok uzun bir dönem olabilir de.
Abi şöyle, aşama aşama orada hakemlik yapacak adam. Yani 4 yıl boyunca hakemlik yapacaksa alt liglerden alacaksınız. Aşama aşama gelecek. O 4 sene boyunca hakemlik sadece sahada hakemlik değil abi.
Tabii canım.
Davranış psikolojisi, kendini kontrol edebilme, kendisinin başkasının yerine tabii koyabilme.
Empati.
Empati. Ha, yeni
pardon. Şey değişti. Yaygın değişti. Yaygın
öfke
değişti.
Kontrolü. Öfke o zaman.
Kontrolü var şimdi. Öfke kontrolü var son zamanlarda.
Evet. Şu İlker Meral'in Akhisar maçına verilmesi konusunda senin de bir görüşünü alayım. Akhisarlıymış herhalde değil mi İlker Meral?
Balıkesir'de.
Balıkesir'de yaşıyormuş ama kökeni Akhisar'mış diye bir bilgim var. Doğru mudur, değil midir?
Daha önce bildiğim kadarıyla Akhisar maçları yönetti İlker Meral.
Evet.
Yani bu konuda çok bir handikap olduğunu düşünmüyorum ben.
Yani bence de Akhisarlı olması Akhisar maçını yönetemez diye bir şey yanlış bir yaklaşım o zaman yani.
Ben hani tartışalım ya da konuşalım diye.
Bence zaten yanlış bir yaklaşım. Yani mutlaka Akhisar'da oturuyorum diye Akhisar Spor'u.
Yok, Akhisar'da oturmuyor zaten. Ya neyse, Savaştepe'de
yani
oturuyor.
Neyse galiba. Yani daha önce bağlantısı oldu diye Akhisar Belediye'nin lehine düdük çalacak. Yahut İstanbullu bir hakem İstanbul takımının maçını kazandıracak diye bir şey.
Ha şimdi olamazsın. İstanbul'lu hakemler de İstanbul'lu takımın maçına çıkıyorlar. Mesela geçen hafta Cüneyt Çakır geldi. Ankara'da Beşiktaş Kayseri Erciyes maçına yönetti. Oluyor bu tür şeyler. Artık oraları biraz geçtik de.
Aşmış olmamız lazım.
İlker Meral'in
niye tartışılıyor peki? Neyse.
Tartışılma olayı bu annesinin vefatını öğrendiği maçla ilgili bir durum oldu. Merkez Hakem Kurulu dedi ki ona, senden maçı aldık, Barış Şimşek'e verdik, Samsun maçıydı.
Evet.
Sen dediler evine dön. O da ısrarla ben annemle vedalaşırken annem bana evladım iyi maç yönet şeklinde bir takım duygusal şeyler olmuş herhalde. Zaten cenaze yarın ben bu maçı yönetmeliyim. Annesinin ölümü de bir hastalık sürecinin devamıymış. Evet. Yani ani bir ölüm değilmiş. O da ısrarla o maçı yönetmeyi hedeflemiş.
Sakin kalabileceğini düşünmüştür.
Düşünmüş. Yani ama maçı da yönetti ama ne olursa olsun.
Ya bir kere bizim şeyimize, yapımıza uygun bir
toplum bunu kabul etti.
Tabii.
Evet, evet.
Toplum bunu kabul etmedi.
Uygun bir şeydi.
Ondan sonra evet, yönettiği maçta da belki o da bu tür spekülatif haberlerden etkilendiği için biraz performansı düştü. Ondan sonraki ilk Süper Lig maçı. Ondan dolayı bir şey var. Hani belki daha önceki çıktığı PTT Birincilik maçlarındaki performansı da çok tatmin edici değildi. Akhisar orayı onu bir şey olarak çok görmüyorum ben.
Evet, eğer haftanın hakemleriyle ilgili diyeceğin başka not yoksa kalan süreyi şu Beşiktaş-Fener maçı için...
Süre bir kalmamış bitmiş. Evet, yani ben... 9 maçın 7'si yine aynı abi. Geçen hafta 9'da 9 aynıydı. Geçti, bu hafta 9'da 7 aynı. Evet. Sadece Ali Palabıyık yok. O da niye yok? Aslında o vardı belki de. Şu anda Rusya'da U17 turnuvası hayatının ilk uluslararası müsabaka heyecanını yaşıyor şu anda. Buradan başarı dileklerimizi gönderelim ona da. Mustafa Kamil Abitoğlu da PTT 1. Lig'in çok önemli maçında görevlendirilmiş. Evet. Onun yerine bu hafta kimler vardı? İlker Meral var.
Evet.
Bir kişi daha vardı. Biraz daha da söyleyeyim. Yunus Yıldırım var. Evet. Yunus Yıldırım da veda turlarında 18 Ekim sanıyorum en son maçı Gaziantep maçı yönetmiş. Yine bir Gaziantep maçıyla dönüyor. Sene sonunda hakemliği bırakıyor. Mersin İdman Yurdu Gaziantep Spor maçıyla lige dönüyor. Yunus Yıldırım ve İlker Meral geldi. 7 hakem yine aynı. Allah kolaylık versin.
Vallahi zor tabii hakemlerin işi de ya.
Tansu abi şu Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne olur diye hadi sorayım.
Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş maçı yine çok yarım yamalak da olsa bir taktik mücadelesi olacak. Şimdi bence Beşiktaş önce bu Gökhan'la Caner'e tedbir alacak. Fenerbahçe Dembaba'ya Gökhan'a tedbir alacak. Böyle bir kör dövüşüne dönüşebilen bir maç olabilir diye düşünüyorum.
Bir favorim var mı?
Ya favorim yok. İşin açıkçası favorim yok. Yani bana göre çok ortada bir maç. Yine bir tesadüf golle ya Fenerbahçe kazanır ya Beşiktaş kazanır. Çünkü bizim hazırlanarak, çalışılarak planlanmış bir gol attığımız yok.
Çok fazla olmuyor. Evet. Ali Bey sizden
ben alalım. Bir soru soracağım size bilmediğim için. Hangi tribünde seyirci olacak, olmayacak? Bir...
Kale arkalarında olmayacak.
Kale arkalarında
evet,
mı?
Ben öyle biliyorum.
Hmm.
Kuzey Güney.
30 bin kişi tribünde olacak dediğine göre 52 bin de 30 bin
evet, Kuzey Güney'de olmayacak o zaman.
Anladım. Yani bu veri, bu da Fenerbahçe için o statta bir şeydir.
Belki. Dezavantaj olabilir ama ben seyircinin çok önemli katkısı olduğunu düşünmüyorum.
Bu konudaki ısrarına devam ediyor.
Çünkü yani. O zaman hiçbir takım deplasmanda maç kazanamaz abi. Dün işte bir üç geldi Beşiktaş. 3-1 yendi. 70 bin seyirci bağırıyordu.
Evet. Yani tabii bu çok yan olsun. Ben yine muhalefet edeceğim. Beşiktaş seyircisi tabii 60'tan sonra kendi takımını düşürdü. Yani ama düşürdü değil mi yani?
Tabii o da bir tabii şey.
Bir veri.
Veri. Ama yani şimdi oraya çıkan profesyonel adamın bu tip şeylerden de zaten etkilenmemesi lazım.
Evet.
Normal şartlarda etkilenmemeleri bekleriz.
Yani sen evet. Topunu oynayacaksın.
Evet Tansu abi bitti.
Bu hafta çok çabuk bitiyor. Evet. Benim için kısa sürdü.
Senin için biraz daha kısa. Tansu Polatkan teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Ali Kulak teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Efendim bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımda Baykal Alavant ve ben Lütfü Özel. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.